أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Gül Sohbetleri programımızın Anneler Gülistan'ı ana başlığı altında Ayşe Annemiz Gülistan'ının 11. bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlayarak başlıyorum. Bugünkü sohbetime kıymetli dinleyenlerim, yine hayırlara vesile olması dileğiyle efendim, Ayşe Annemizin o güzel hayatını, o güzel hayatındaki pırlantaları başarabildiğim, araştırabildiğim ölçüde sizlerle paylaşmaya çalışarak Allah'ın ve Resulünün rızası istikametinde inşallah yürümüş olalım o yoldan. Bildiğiniz gibi geriye doğru özet vermiyoruz. Bazen ufak tefek hatırlatmalar yapıyoruz. Geldiğimiz noktadan itibaren devam ediyorum. Şöyle bir gireyim. Bedir Savaşı ile çok büyük bir zafer kazanmış olan Müslümanlar, her geçen gün daha büyük çalışma ve gelişmeleriyle sürekli ilerliyorlardı. Bu durum, Mekke müşriklerinin hiç hoşuna gitmediği gibi Medine içinde ve çevresinde yaşayan Yahudilerin de hoşlarına gitmiyordu tabii. Görünmeyen düşmanlardan olan ve Müslümanların arasında bulunan hain münafıklar da sürekli karışıklıklar çıkarıyorlardı. Netice itibariyle İslam düşmanları bir an önce bu güzel gelişmeleri durdurmak için sürekli yeni entrikalar üretiyorlardı. Bildiğiniz gibi kıymetli dinleyenlerim, Mekke müşrikleri Bedir Savaşı'nın intikamını almak için bir yıl boyunca hem öfkelerini bilemişler ve hem de ciddi bir şekilde çalışmışlar, hazırlık yapmışlardı. Böylece büyük bir ordu oluşturarak tam teçhizat Medine üzerine yürümüşler, gelip Uhud'a yakın bir yerde ordugah kurmuşlardı. Evet. Resulullah Aleyhisselam sevgili ashabıyla istişare yaptıktan sonra çoğunluk meydan muharebesi istediği için sevgili ashabıyla Uhud meydanına çıkmaya karar verdi. Şimdi sanırım hocam Ayşe annemizi mi dinliyoruz, Resulullah'ın hayatını mı diye sorar gibisiniz. Siz sormadan ben söyleyeyim. Çünkü az sonra ismi geçecek annemizin. Şimdi annelerimiz Gülistan'ında annelerimizin içinde olduğu olayları, konuları paylaşmaya çalışıyoruz. Bütün bunlar Ayşe annemizin evinde cereyan ediyor. Bu kararlar, konuşmalar, görüşmeler. Ancak annemizin burada söz olarak, fiil olarak nasıl bir dahili var, o tür rivayetler olmayan yerlere rivayet ekleyip uyduramayacağımıza göre onları geçmek durumunda kalıyoruz. Zaten şu anda az sonra göreceksiniz. Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer radıyallahu anhuma, Resulullah aleyhisselama zırhını giymesine ve sarığını sarmasına yardım ettiler. Bütün kaynaklar böyle yazar. Yani Ayşe annemiz, Hafsa annemiz zırhını giymesine, sarık sarmasına yardım ettiği şeklinde ifade yoktur. Çünkü bir savaş hazırlığı ve bu savaş kıyafeti. Zırhını gömleğinin üzerine giyindi aleyhisselam. Beline kayıştan bir kılıç kemeri, yani palaska dediğimiz şey, bağladı ve boynuna kılıcı astı. Kalkanını da sırtına yerleştirdi. Resulullah aleyhisselam hazırlığını bu şekilde bitirirken Hazreti Ayşe annemiz ile Hazreti Sevde annemiz, diğer tarafta Hazreti Hafsa annemiz ve aynı zamanda Resulullah aleyhisselamın kızları da oradalar. Ve yerine göre yapmaları gerekeni yapıyorlar. Az önce ifade ettiğim gibi neler yaptığına ilişkin bir rivayet elimizde olmadığından o kısma giremiyoruz. Kıymetli dinleyenlerim, burada atlanmaması gereken önemli şeyler var. Aleyhisselam istişare yapıyor. İstişare Allah'ın emri. Ancak o yüzden tekrar döndüm. Allah'ın şunu şöyle yap diye emri olduğu zaman Resulullah istişare yapmaz. Emri yerine getirir. Ama böyle bir emir olmadığında ve Allah bunu kullara bıraktığında aleyhisselam muhakkak istişare yapar. Büyük bir çoğunluk Bedir Harbi'nde olduğu gibi çıkıp dışarıda meydan muharebesi yapalım dedi. Belli bir azınlık da savunma harbi yapalım dedi. Resulullah aleyhisselamın aslında istişare esnasında biraz böyle üzerinde durduğu savunma harbi tarzındaydı. Şimdi ben çekiniyorum burayı işlerken, kaynakları, kitapları okuduğumda, bu konuda yazılanları dinlediğimde korkuyorum doğrusu. Niçin? Bazen haddi aşan ifadeler görüyorum. Bizim yani bir radyo programı yapıyoruz diye ya da bir konferans, seminer de olabilir ya da bir kitap da olabilir. Yani bir şey yazıyoruz ya da bir okul dersi olabilir. Yani dünyalık bir şey yapıyoruz diye. Yarın kıyamet günü iftiraya varan bazı davranışların hesabını vereceğiz. Maalesef yani işte aleyhisselam ısrarla diye bazı kitaplarda, bazı hatipler de bunu söylüyor. Aleyhisselam ısrarla savunma harbi istiyordu. Yani Medine'de kalalım ve savunma harbi yapalım. Gençler ağırlıklı olmak üzere sahabelerin büyük çoğunluğu da çıkıp meydan muharebesi yapalım. Aleyhisselam istişarede çoğunluk meydan muharebesi dediği için meydan muharebesine çıktı. Uhud'daki yaşanan sıkıntıyı bir kısmı buraya bağlar. Oysa sıkıntıyı buraya bağlayan bir tek sahabe yoktur. Cenab-ı Hak da daha sonra Ali İmran suresinden ayeti kerimeler indirecek. Orada da öyle bir şey yok. Sıkıntıyı buraya bağlayan kimler? İlk etapta münafıklar. O yüzden yani bir şeyi söylerken kimlerin yanında durup konuştuğumuza bakmamız lazım. İşte aleyhisselam hazırlık yaptı. İki can dostu, ikisi de kayınpeder aynı zamanda aleyhisselam. O yüzden kayınpeder oldukları için kızları da yanlarında, öyle anlıyoruz. Ve çıktı yani. Hazreti Sa'd bin Muaz ile Hazreti Üseyd bin Hudayr radıyallahu anhuma, onlar da gelip saf halinde ashabının dizilmesini sağladılar. Ve yani orduyu hazırladılar mescidin önünde. Peygamberimiz aleyhisselamın çıkmasını bekliyorlardı. Ancak bu arada Sa'd bin Muaz da Üseyd bin Hudayr da farklı bir konuya parmak bastılar. İşte bu bazıları buradan yanlışı, bu yorumu yanlışa götürüyor. Ben o rivayeti aldım, sizle paylaşayım. Kardeşlerim diyorlar. Hitap ediyorlar toplanan askere. Resulullah Aleyhisselam Medine'den çıkmak istemediği halde siz çıkması için ona ısrar edip durdunuz. Hepimiz biliyoruz ki o vahiy ile hareket eder. Siz bu işi ona bırakın. Onun emrettiği şeyi işleyin. Siz onun hakkında o kendiliğinden bir şey söylemez. Onun söylediği vahidir diye buyurulduğunu unuttunuz mu yoksa? O ne diyorsa o olmalı. Siz kendi görüşünüzden vazgeçip onun emrine itaat ediniz. Evet, bütün kaynaklarda bu rivayet var. Tamam. Şimdi bunu söylerken ta sonlara doğru işte bitme esnasında Peygamberimiz Aleyhisselam zırhını giyinmiş, silahlanmış olarak evinden dışarı çıktı. Sahabiler meydan muharebesi isteklerinde ısrar edip çok çok direttiklerini ve Resulullah Aleyhisselam'ı adeta zorladıklarını düşünerek içten içe pişman olmaya başladılar. Hazreti Sa'd bin Muaz da, Hazreti Üseyd bin Hudayr da uyarınca, sadece pişman olmakla yetinmeyip hemen konuyu Resulullah Aleyhisselam'a arz ediyorlar. Ne diyorlar? Ya Resulallah, biz senin istemediğin bir şeyi yapmak istemeyiz. Sana asla aykırı olmak istemeyiz. Bizim böyle bir amacımız, hedefimiz yoktur. Eğer sen Medine'de kalmak istiyorsan, Medine'de kalıp müdafaa savaşı yapalım. Eğer sen Medine'de kalmak istiyorsan, diyorlar, Medine'de kalıp müdafaa savaşı yapalım. Sen ne diyorsan, ne istiyorsan, biz onu öyle yaparız. Ey Allah'ın Resulü! Peygamberimiz Aleyhisselam tatlı bir gülümsemeyle beraber onlara çok net cevap verdi. İşte bu da bir Rasul duruşudur. Bir Rasul zırhını giyindikten sonra müşriklerle karşılaşmadıkça, onlarla savaşmadıkça Allah onunla düşmanlar arasındaki hükmünü vermedikçe zırhını sırtından çıkarması uygun değildir. Ben size ne buyurursam onu işlemeye bakınız. Sabır ve sebat ettiğiniz takdirde Allah'ın yardımı sizinledir. Lebbeyk ya Resulallah. Lebbeyk ya Resulallah. Onların cevabı bu. Resulullah Aleyhisselam böyle söyleyince, açıklama yapınca, şimdi burada eksik kalmasın diye ifade edeyim. Bir şeye karar verildiği zaman en kötüsü bu karardan böyle gevşeklik göstermek sonucu çok olumsuz etkiler. Ve Aleyhisselam bu konuda çok dirayetli bir duruş sergiliyor. Bize o örneği veriyor. Dolayısıyla ashab-ı kiramlar lebbeyk baş üstüne dediler, tamam dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sefere bir yere gideceği zaman Medine'de yerine mutlaka birini vekil bırakırdı. Böylece oradaki işler de aksamazdı. Yani onun yerine vekalet eden birini bırakırdı. Uhud Savaşı için de evden çıkarken yerine Hazreti Abdullah bin Ümmü Mektum radıyallahu anh'ı vekil bıraktı. Orduda sürekli artıyor çünkü toplama devam ediyor. Hazırlığını bitiren her sahabi hemen gelip ordudaki yerini alıyordu. Sefer öncesi evlerinin ihtiyaçlarını karşılamayı ihmal etmeyen sahabiler aynı zamanda aileleriyle görüşüp vedalaşıyorlardı. Sonuçta savaşa gidiyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselam kumandasındaki İslam ordusu 1000 kişi olarak cuma namazından sonra Medine'den Uhud'a hareket etti. Cuma günü yola çıkıyor ordu. Peygamberimiz Aleyhisselam bu hareketi esnasında Medine'de sadece vekaleten değil başka görevler de var. Yerini bıraktığı o görevleri yapsın diye sahabiler var. Hanımlar var. Yani orduyu yolcu ediyorlar. İşte Ayşe annemiz orada, Sevda annemiz orada, Hafsa annemiz orada. O an için 3 tane anne var biliyorsunuz. Aleyhisselam onlarla evli. Onlar da Peygamberimiz Aleyhisselam'ı uğurlamak için çıkmışlar. Resulullah Aleyhisselam 3 mızrak getirtiyor. Onlara 3 sancak bağlıyor. Evsilerin sancağını Hazreti Useyd bin Hudayr'a veriyor. Hazrecilerin sancağını Hazreti Hubab bin Münzir'e veya Sa'd bin Ubade'ye veriyor. Muhacirlerin sancağını da Hazreti Mus'ab bin Umeyr'e veriyor. Mus'ab bin Umeyr. Hazreti Ali'ye de ayrıca bir sancak veriyor. Bundan sonra Peygamberimiz Aleyhisselam atına biniyor. Yayını omuzuna asıyor, mızrağını eline alıyor. Şimdi kuşanmıştı, elinde bu kılıcı almıştı, işte her şeyi. Artık bunlar da sonra aldığı şeyler. Hazreti Ayşe annemiz yanındaki hanımlarla birlikte Resulullah Aleyhisselam'ı uğurladı. Sevgili babası Hazreti Ebu Bekir'di, abi kardeşleri var orada savaşta, onları uğurladı. Daha çokça akrabası vardı Ayşe annemizin. Herkes bir yakınını yolcu ediyordu aslında. Herkes bir yakınını yolcu ediyordu. İslam ordusunda biri Peygamberimiz Aleyhisselam'a, diğeri de Ebu Bürde bin Nihayr'a ait olmak üzere sadece 2 at bulunuyordu. Sadece 2 at bulunuyordu. Abdullah bin Cübeyr radıyallahu anh piyadelerin başına geçirilmiş, Sa'd bin Muaz ile Sa'd bin Ubade zırhlarını giyinmiş olarak önde, diğer Müslümanlar da Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sağında ve solunda yer almışlardı. Bedai Hasa diye bir yoluyla Şeyhayn'a kadar böyle ilerlediler. Şimdi kıymetli dinleyenlerim, bu konuyu notları alırken Ayşe annemizi anlatacağız. Aleyhisselam Uhud'a gitti deyip bırakamadım. Şimdi biliyorsunuz sadece Ayşe annemiz için de değil, bütün sahabeler için geçerli. Bugün biz bile mesela bunu yaparız. Birilerini tehlikeli bir yere gönderdiğimizde onunla gönlümüzü göndeririz değil mi? Yani arkasının olayları takip ederiz. Ne oluyor, ne gidiyor? Gittiler, geldiler. Kaldı ki daha sonra göreceğiz. Ayşe annemiz de Uhud'a gidecek. O yüzden yolda ne olduğuna bakılması lazım. Şimdi Şeyhayn denen yere gidiyorlar. Şeyhayn oraya daha sonra denecek. Orada Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer orduya izzet ikramda bulunacaklar. Çokça hizmette bulunacaklar. İki büyük anlamına Şeyhayn denecek oraya, sonra denecek. Orada konaklıyor ordu. Peygamberimiz Aleyhisselam Şeyhayn'de konaklayıp ordusunu gözden geçiriyor. Savaşa katılmaya elverişli yaştaki gençlere izin veriyor. Elverişli olmayanları geri çeviriyor. Aynısını daha önce gördük, Bedir'de de yapmıştı. Bu çocuklar 10-15 arasında değişiyor kişi olarak. Şimdi çocuklar geri çevriliyor ama aleyhisselam bazen işte dinliyoruz ekranlarda, sohbetlerde, okuyoruz kitaplarda. Peygamberimiz çocuklara çok değer verdi derken sürekli böyle hep eğlenceyi, oynamayı maalesef öne çıkarırlar. Buyurun. Yani aleyhisselam 15'inden sonrakileri götürüyor. 15 dahil olmak üzere. Bazen çok çelimsizse 15'i de götürmüyor. Yani bunlar 14-15 aşağısı da çocuklar. Ama 10, yani 10 kişi veya 15 kişi gelmiş. Peygamberimiz aleyhisselam bu çocukları Uhud yolundan çevirirken çocuklar masumlaşıyorlar. Ve sefere gitmek istediğini söylüyorlar. Resulullah aleyhisselam onlara sizi geriye çevirip orada oynayın demiyorum diyor. Çünkü büyükler çatışmaya giderken küçükler bir şey olmamış gibi davranamazlar. Büyükler çatışmaya giderken küçükler bir şey olmamış gibi davranamazlar. Ve bu konuda maalesef çok fazla eksiğimiz, kusurumuz var. Kıymetli dinleyenlerim, ve yanlış şeyler anlatıyoruz. Uhud yolundan geri çevrilen bu çocuklar öylesine küçüktür diye sadece geri çevrilmediler. Aslında çok önemli birer görev ile geri döndüler. Onlara Peygamberimiz aleyhisselam çok önemli birer görev ile geri döndüler. Yani Medine'ye dönüp kendi başlarına oynamayacaklardı, yani az önce söylediğim gibi. Medine'ye çevrilenler oradaki çocukları, yani kendilerinden küçükleri beklemek, kollamak, aynı zamanda kadınları da beklemek, kollamak ile görevlendirildiler. Evet. Ben şimdiye kadar ister radyo televizyon programlarında, ister akademik sohbetlerde veya cami sohbetlerinde, ister değişik kulvardaki sohbetlerde bir büyüklerimizden çocuklara peygamber çocuk ilişkisi anlatılırken bu tarz örneklerin verildiğini ben hiç duymadım. Yani onları hoş görürdü, onların gönüllerini alırdı, onlara yumuşak davranırdı. Amenna, bunlar yanlış değil ki. Peki bu çocuklar nasıl yetişecekler? Kaldı ki Uhud Harbi'nde çocuklar çok büyük iş yapmışlardı. Biraz daha ileride göreceğiz. Hendek Savaşı'nda çocuklar olağanüstü gayret göstermişlerdir. Burada çocuklar, gençler, buranın atlanmaması lazım. Yani ordu Uhud'a gidiyor savaşa. Yani çocukların işte önce peygamberleri, babaları, amcaları, dayıları, abileri, kardeşleri vesaire, yani büyükleri, amcadan akrabaları savaşa gidiyor. Bunlar dönüp oynadılar. Yani oynayabilir miyiz biz yani? O yüzden çocuklara ciddi görev verildi ve bu çocukların bu görevi yaptıklarını göreceğiz zaten. Görüyoruz. Ama ben o konuya girmeyeceğim, ama şeyde Hendek Harbi'ne gelince, çünkü Ayşe annemiz Hendek Harbi'nde direkt Hendek'tedir. O yüzden etrafındaki çocuklardan bahsedeceğim inşallah o zaman gelince. Efendim, İslam ordusu Cuma'yı cumartesiye bağlayan gece Şeyhain'de konaklandı. Orada aleyhisselam sahabelerinden Muhammed bin Mesleme'ye bir görev verdi. O 50 kişilik, Hazreti Muhammed bin Mesleme radıyallahu anh, 50 kişilik bir muhafız birliğinin başında ordunun çevresinde dönüp dolaşmakla görevlendirildi. Çünkü düşmanlar Uhud'a gelmişler, çok ciddi şekilde sıkıntılar vermişler. Peygamberimiz aleyhisselam orada Müslümanlara ikindi, akşam ve yatsı namazlarını kıldırdı. Yani kaynaklarımızın belirttiğine göre cuma namazı kılıp çıktılar. Efendim, Şeyhain'de gecelediler. Ve ertesi gün sabahleyin Uhud'a gidecekler. Şimdi bu geceleme esnasında da İşte az önce ifade ettiğim gibi ciddi bir güvenlik tedbirlerine başvurdular. Aleyhisselam Allah'a ve Allah'ın yardımına güvenmekle beraber her zaman her yerde bize bir örnekliği ortaya koyar. Ciddi şekilde güvenlik tedbirlerine başvurur. Hatta yerine göre o güvenliği de artırır. İşte Şeyh Hain'de konakladılar. Karşılarında Uhud, önlerinde, arkalarında Medine. Hemen karşı sol taraflarında da düşman var. Kalabalık gelmişler ve gece orada geçiriliyor. Kıymetli dinleyenleri. Şeyh Hain'de geceleyen, konaklayan ordu doğrusu beni çok düşündürmüştür. Bunu paylaşayım sizinle. Şu an beni dinleyen değerli dinleyenlerim arasında hacca ve umraya gidenler çoktur. Hac yoksa bile umraya gidenler vardır. Ve Medine ile Uhud arasındaki mesafeyi de biliyorlar. Yani yürünse yürünüyor. Ben çok yürüdüm o yolu. Uzak değil yani, 4-5 kilometre var yok. Ben hep sorgulamışımdır. Aleyhisselam madem cumayı kılıp çıktı, niye yani yoruldu mu ordu yani? İşte diyelim Bedir'e gidiyor mesela, 100 kilometre bilmem kaç kilometre üzerinde gidiyor yolu. Ama bu yakın, niye acaba orada konakladı diye hep böyle Medine'ye gittiğimde o yolu yürürken sormuşumdur. Hocam bir cevap verdin mi? Tabii ki insan bir şeyler söylüyor. Orada aleyhisselam bir taraftan Medine'deki insanlara bir güven veriyor. Direkt çıkmıyor Medine'den. Bu önemsiyorum. Şeyh Hain'deki duruş. Bir taraftan Medinelilere güven veriyor. Çünkü düşman her türlü şecaatı yapmaya gelmiş. Bunu az sonra göreceğiz. Yani müşriklerin niyeti Peygamberimiz Aleyhisselam başta olmak üzere bütün Müslümanları öldürmek. Kundaktaki bebekleri varıncaya kadar bir tek sağ Müslüman bırakmayacak. Bu haberi alıyor Aleyhisselam, istihbaratı kuvvetli Resulullah. Ve 1000 kişilik ordusuyla çıkarken elbette Medine'de muhafızları bırakıyor. Ama askere ihtiyaç var, götürüyor onları. İşte az önce ifade ettiğim gibi çocukları geri çevirip onlara destek birliği sağlıyor. Ve direkt Uhud'a geçmiyor, orada geceliyor. Ve orada işte yani... Ben demiyorum Aleyhisselam bir askeri akademisinden aldığı bilgilerle bunları yürütüyor. Onun bütün bilgisi Allah'a dayanıyor. Allah ona öğretiyor. O da o bilgiyle hareket ediyor. O Şeyh Hain'de konaklayıp, yani Medine Uhud arasında konaklayıp bir taraftan acele etmiyor. Ordusunu her bakımdan daha güçlü bir hale getirmeye çalışıyor. Diğer taraftan Medine'ye güven veriyor. Ve az önce söyledim işte, ikindi namazı, akşam namazı, yatsı namazı kendi vakitlerinde kılınıyor normal vakit olarak. Biliyorsunuz Medine ile Uhud arası seferi alanına girmiyor. Bu arada Kureyş müşrikleri de İslam ordusunun Şeyh Hain'e gelip konakladığını görünce onlar da süvarilerini harekete geçiriyorlar, attı birliklerini. Halid bin Velid o günlerde müşrik ile İkrime bin Ebu Cehil, o da o günlerde müşrik, süvarilerin başına bunları geçiriyorlar. Keşif ve devriye kolu olmak üzere bunları görevlendiriyorlar müşrikler. Müşrik süvarileri geceyi durup dinlenmeden geçiriyorlar. Ne yapıyorlar? Harre'ye kadar sokuluyorlar, Medine yakınlarına kadar. Fakat oraya çıkamıyorlar. Niye? Harre mevkiinin sarflığının yanında Muhammed bin Mesleme'nin püskürtmesiyle korkup geri çekiliyorlar. Yani orası öyle bir yer ki aynı zamanda Medine'ye taarruz yeri. ve Aleyhisselam burayı muhafaza ediyor. Cuma'yı cumartesiye bağlayan gecenin seherinde İslam ordusu Uhud'a doğru harekete geçiyor. Uhud'a vardıklarında Resulullah Aleyhisselam'ın emriyle Hazreti Bilal Habeşi radıyallahu anh ezan okuyor. Sabah ezanı. Cumartesi sabahı Uhud meydanı sabah ezanı ile yankılanıyor. Sünnetlerden sonra saf tutan sahabiler, peygamberler peygamberinin imametiyle sabah namazını kılıyorlar efendim. Daha sabah namazı yeni kılınmış idi ki hiç beklenmeyen bir şey oldu. Görünüş itibariyle ordunun tamamı Müslüman idi. Görünüş itibariyle deyimini bilerek kullanıyorum. Çünkü insanların iç yapılarını en iyi, en doğru ve en net olarak sadece Cenab-ı Allah bilir. Celle Celaluhu. Medine'de çoğunluk müşrik nüfus olarak Evs ve Hazreç kabilelerinden oluşuyordu. Şimdi birkaç şey kullanayım, rakam vereyim burada. Biraz sonra Yahudileri de söyleyeceğim. Medine hicret esnasında yuvarlak 10 bin civarında nüfusu var. Bu 10 bin nüfusun 6 bini müşrik, Evs ve Hazreç, 4 bini Yahudiler, çok az da Hristiyanlar var. Şimdi o yüzden çoğunluk müşriklerden oluşuyor dedik. Ensar dediğimiz Müslümanlar, işte bu müşrik Evs ve Hazreç kabilelerinden İslam'a girenler. Yine erken bilgi vermiş olan ileriki yıllarda bu kabilelerin tamamı İslam'a girecek. Ama henüz değil. Şimdi ısrarla anlaşılsın diye vurgu yapıyorum. Çünkü önemli bir şey söyleyeceğim burada. Evs ve Hazreç kabilelerinden oluşan bu müşrikler, İslam'ın Medine'ye girmesiyle bu müşrik kabileler içinde hidayete erenler Müslümanları oluşturmuştu. Yine bir hayli, az önce söylediğim kalabalık üç büyük Yahudi kabilesi vardı. Sayıları çok az da olsa Hristiyanlar vardı. Yahudi ve Hristiyanlar içinden az da olsa hidayete erip Müslüman olanlar da var. Bu yeni oluşum esnasında ayrıntıya girmediğimiz yeni bir grup daha ortaya çıktı ki işte bu grup münafıklar zümresini oluşturuyordu. Münafıklar zümresinin ilk büyük eylemini göreceğiz şimdi burada. Medine'nin önde gelenlerinden biri olan Abdullah bin Ubey bin Selul, kısa adıyla İbni Selul, artık İbni Selul diyeceğiz. Çünkü bunun oğlu, kendi adı da Abdullah, oğlu da Abdullah. Ama oğlu büyük sahabilerden, çok değerli bir sahabilerden. Bu İbni Selül uzun zamandır yaptığı siyasi faaliyetlerle Medine'ye kral seçilmek üzereydi. Her şey bitmiş, tacını giymeye sıra geldiği günlerde Resulullah Aleyhisselam Medine'ye hicret etmişti. Bu büyük hicret ile İbni Selül'ün emeli suya düşmüştü. Tabi şimdi kral olamadı. Krallık emeli suya düşmüştü. Onu başlarına kral seçecek olanların büyük bir kısmı Müslüman olmuşlardı çünkü. Yani Müslümanlar da işte onlardan oluştu. İbn-i Selül tabi bunu hazmedemedi. Ama önceleri açık bir düşmanlık sergilemedi. İkili davranarak iki tarafı da idare etme yolunu seçti. Onun bir çirkin davranışı zaman içinde daha da çirkinleşti. Kısa süre içinde münafıkların lideri olarak tarihe geçti. Etrafına da çokça adam topladı. İşte İbn-i Selül'ün nifak hareketinin en büyük eylemi burada gerçekleşiyor. Kıymetli dinleyenlerim. İslam'ın her geçen gün yükselen yayılışı ve Peygamberimiz Aleyhisselam'ın aldığı ciddi tedbirler sebebiyle zaman zaman rahatsız edici tavırlar sergilemiş olsa da önceleri pek ciddi bir varlık gösteremedi. Onun ilk ciddi ve toplu karşı koyuşu Uhud Savaşı esnasında oldu. Yine az önce ifade ettiğim gibi İbn-i Selül bugünlere gelinceye kadar ara sıra olumsuz çıkışlar yapsa da idare edilmişti. İdare edilmişti. Fakat burada çok ileri giderek ilk ciddi eylemini gerçekleştirdi. İdare edilemeyecek işe girdi. Ne yaptı? Ey insanlar! Orada peygamberimiz varken izin almadan çıktı. Ey insanlar! Biz Uhud'da durduk yere kendimizi niçin öldürtelim? Ben bunu doğru bulmuyorum. Bana kim katılıyorsa işte ben geri dönüyorum. Benimle olanlar yine benimle gelsinler. Bana karşı olanlar da Uhud'da boşu boşuna ölsünler. Evet. Münafık liderinin ilk liderlik ayaklanması. İçinde sakladığı o çöreklenen şeytan, yılan işte burada devreye geçiyor. Bu kadar ileri giden münafık liderin ihanetiyle 300 kişi onunla beraber Medine'ye dönüşe geçti. 300 kişi efendim. İslam öncesinden beri o kabilelerle dost ve müttefik olan Hazreti Abdullah bin Amr bin Haram bu korkunç ve idare edilmeyecek durumu önlemek için ileri fırlıyor. Ey kavmim, ne yapıyorsunuz siz böyle? Ben size Allah'ı ve ondan korkmanızı hatırlatırım. Allah'ın Resulünü düşmanlarıyla karşılaştığı zaman böyle geri çekilip yardımsız mı bırakacaksınız yani? Kendinize gelin. Allah'ı ve onun Resulü ile dininizi hatırlatırım size. Allah'ın Resulü ki o Medine'ye gelip aramıza katıldığı zaman kendimizi, ailelerimizi koruyup savunduğumuz gibi onu da koruyacağımıza dair söz vermedik mi Akabe'de biz? Ona verdiğimiz sözü hatırlatıyorum size. Ne yapıyorsunuz, kendinize gelin diye uyarıyor Hazreti Abdullah bin Haram, Amr bin Haram. Ama münafık artık eyleme geçti. Biz, alaycı bir sesle, biz sizin burada çarpışacağınızı bilsek size tabi olurduk. Sizi bırakmazdık. Fakat biz bir çarpışma olacağını sanmıyoruz. Hem bizim görüşümüz hiç önemsenmedi. Durduk yere kendimizi niye tehlikeye atalım ki? Dikkatli baktıysanız çelişkiyi görürsünüz. Yani niye baştan dedi ki boşu boşuna Uhud'da niye ölelim? Şimdi savaş olmayacak ama arkasından da kendimizi tehlikeye niye atalım ki? Tutarsız bir nifak, münafık duruşu. Tekrar uyarıyor aynı sahabe. Ey Allah düşmanları! Allah kahretsin sizi! Sahabe pek kahır okumaz. Resulullah pek kahır okumaz. Ama kahır okuması gereken yeri geldi mi kahır da okur. Allah kitabında mesela bazı böyle bu tip hareketler karşısında mutu gayzukum buyurmuyor mu? Öfkenizden geberin, kahrolun. Allah demiyor mu? Sürekli böyle, hep böyle sanki her şeyi yumuşak, yani neredeyse savaşı da yumuşatarak böyle konuşacaklar. Ya savaş kavgadır, serttir. Allah kahretsin sizde diye. Çünkü anladı, dönüyorlar. Bu tavrı, öfkeniz kime? Ne büyük bir hata yaptığınızın farkında mısınız? Siz buradan geri dönüp savaştan kaçsanız da Allah Teala Hazretleri, Resulünü ve müminleri sizin yardımınızdan müstağni kılacaktır. Ama siz bu dönekliğin cezasını er geç çekeceksiniz. İbn-i Selül haini, etrafında toplanan 300 münafık, İslam ordusunun moral ve maneviyatını bozarak geri döndü efendim. Bu durumda ordunun sayısı 700'e düştü. Karşı taraftaki müşrikler ise 3000 kişi olarak gelmişlerdi. 3000 savaşçı. İbn-i Selül'ün liderliğindeki bu münafık zümrenin Uhud'a varıldıktan sonra geri dönmeleri gerçekten üzerinde düşünülmesi gereken bir sahnedir. İyice düşünmemiz gerekiyor. Şimdi burada kıymetli dinleyenlerim, Ayşe anneyi şimdi burada göreceksiniz. Şimdi bu kısmı burada bırakacağım ben. Resulullah Aleyhisselam'ın hoşgörüsüne sığınıp İslam ordusuyla değil, yanlış anlaşılmasın şimdi münafıkla beraber diye, bir geri gelelim bakalım. İbn-i Selül başkanlığında 300 münafık Medine'ye dönüyor. İşte Ayşe annemizin, yani sokak kavgası diyeceğim çirkin bir ağızdır. Ne diyeceğimi bilemiyorum burada. Ayşe annemizin buradaki müdahalesi, gayretleri, çok böyle üzerinde durulması gereken bir şey. Ama nedense ben daha önce de söylemiştim. Daha önce de Ayşe annemizi, diğer annelerimizi sizlerle paylaşmıştım. Ama orada bu kadar ayrıntıya girmediğim için buraya girmemiştim. Ama o zaman da bu cümleyi kullandığımı hatırlıyorum. Bizim şimdi kahramanımız Ayşe annemiz. Tamam, İslam ordusu gitti. Onlar gönüllerini gördüler. Ne olup ne bitiyor takip ediyorlar annelerimiz. Ne olup ne bittiğini takip ediyorlar. Ama Medine'ye 300 kişi geri geliyor. 300 kişi efendim, sayı az değil. Tabii bir 300 kişi, o bir gürültü kalabalığı, ses olur, gürültü olur. Toz toprak havalara kalkar. Ayşe annemiz dışarı fırlıyor. Ne oluyor? Ne bu ses diyor? Nedir? Hayırdır? Herkes şaşkın. Ne oluyor? Bir sürü adam geri geliyor. Subhanallah. Ne oldu? Ne gitti diye dökülüyor sokağa herkes. Ayşe annemiz bizim burada kahramanımız. Anlamaya çalışıyor. Fakat bir şey de anlayamıyor. Şimdi gelenlere soracak. Fakat gelenlerin tiplerine bakınca, yani böyle bir kenara çekip soracak bir tip, bir duruş sergilemiyorlar. Hain bakışlı adamlar geliyor geriye. Böyle bir duruş var burada. Buna rağmen Medine'de görevli sahabiler ve az önce geri dönen çocuklar, onlar da sokağa dökülmüşler. Hatta çocuklar ellerine sopalar alarak, taşlar alarak bu gelenlere saldırıyorlar. Niye geri kaçıyorsunuz? Resulullah'ı niçin orada bırakıyorsunuz diye bir arbede oluşuyor. Neyse, kadınlar devreye giriyor, çocukları geri çekiyorlar. İşte o durumda İbn-i Selül az önce ifade ettiğim sözlerini bir de orada söylüyor. Subhanallah. Diyor ki, ne diye boşu boşuna ölelim? Yani İbn-i Selül, İslam ordusu, Müslüman sayısı, Müslümanların durumu, konumu Medine'ye geldikleri günden bu yana çokça ayrıntı öğrenip sürekli Mekke'ye ispiyonluyordu. Çünkü Mekke müşrikleriyle paslaşıyordu. Ve onlara istihbaratın en kuvvetlisini gönderiyordu. Müşrikler çok güçlü gelince, kuvvetli gelince aslında anlaşmışlardı Uhud'da. Size bir şey yapmayacağız diye. Siz onları çekin dışarıya, size bir şey yapmayacağız diye. Ama buna rağmen İbn-i Selül istişareler esnasında meydana çıkıp meydan muharebesi yerine savunma harbi yapmayı teklif etmiş edenlerin içindeydi. Bir yandan da ona burun kıvırdı. Benim sözümü dinlemediler diye. Ya sade sen değilsin işte. Bir sürü insan var, çoğunluk çıkalım dedi. Çıktılar yani. İstişare bu. Ama burada gözden kaçmaması gereken şey İbn-i Selül müşriklerle böyle bir gizli bir ihanet planı yapıyor. Ben Medine'de kalmak için çok böyle bir uğraşı vereceğim. Bunlar Bedir'de zafer kazandıkları için yine çıkıp vuruşalım diyecekler. Ben de bana tabi olanlarla beraber orduya katılacağım. Onlarla beraber çıkayıp sayı kalabalık görünecek. Ama ben daha sonra adamlarımla geri döneceğim dedi münafık demiş. Mekke müşriklerine. Müşrikler İslam ordusunun 700 kişi olduğunu biliyorlar. 1000 olarak değil çünkü 300'ü geri dönecek. Onlar biliyor. Rahatlar o yüzden. Ama Müslümanlar bu oyunları bilmiyor. İşte münafık adamlarıyla beraber geriye dönünce Ayşe annemiz edep ve haya incisidir. Sıddık'ın kızı Sıddık'adır radıyallahu anha. Öyle sokakta bağırıp çağırmaz. Ama bunların böyle mescide kadar geldiklerini görünce orada dayanamıyor. Ey diyor arsız kaçaklar. Ey arsız kaçaklar. Siz nasıl insanlarsınız ki Allah'ın Resulü'nü ashabıyla beraber orada bırakıp geri geliyorsunuz. Siz her halükarda onunla beraber olacağınıza, onun için hayatınızı ortaya koyacağınıza dair Akabe'de biat etmediniz mi? İbn-i Selül'ün cevabı çarpıcıdır. Ben Akabe'de yoktum. Doğru söylüyor. Akabe biatlarında münafık yoktur. Oraya girersem uzar. Allah-u Teala herkese her şeyi nasip etmiyor. Münafıklara öyle güzel şeyler nasip etmiyor. Ben öyle bir sözü vermedim. Ben niye kendimi tehlikeye atayım, adamlarımı tehlikeye atayım? Ayşe annemiz ısrarla İbn-i Selül'den bir hayır görmeyince adamlarına sesleniyor. Hiç içinizde Resulullah'ı o şekilde bırakıp dönmek sizin içinize siniyor mu? Aleyhisselam müşrik ordusunun 3000 kişiyle geldiğini, Uhud'un kenarında ordugah kurduğunu biliyor. İstişareyi o yüzden yaptılar. Çünkü müşrikler 3 gün önce gelmişlerdi. Ve sürekli Medine'ye akın yapmışlar. Bir sürü bağ bostanı talan etmişlerdi. Yani niyetlerini ortaya koydular. Sizi bitireceğiz diye. Ayşe annemiz de bunun farkında bunu bilip yaşadı çünkü bunu. Ve İbn-i Selül'e ısrarla ikaz ettiği halde onu ondan bir hayır görmeyince diğerlerine dönüyor. Fakat her biri efendim bir başka yana giderek Müslümanları orada sahipsiz, yalnız bırakıyorlar. Ayşe annemiz bu durumda ben de kadınları toplar sizin yerine çeker Uhud'a giderim diyecek. Ben de hanımları toplar, Resulullah Aleyhisselam için Uhud'a giderim diyecek. İşte bu kısım ileride yıllar sonra Cemil vakasıyla, vakasına çıkışıyla maalesef yani şu kısım kıyaslansa Ayşe annemizin üzerine Cemil'de bu kadar gidilmeyecek. Onun da zamanı gelince inşallah genişçe size paylaşacağım ama çok sıkıntılı bir yere geldim. Yani önemli bir yere geldim. Fakat bakıyorum saatim dolduğu için maalesef burada noktayı koymak durumundayım. İnşallah önümüzdeki haftalar bu çarpıcı yerden itibaren sizlerle bu güzelliği paylaşmak ve her türlü nifaktan da uzak olmak arzusu ve duasıyla hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum kıymetli dinleyenlerim.